İyi akşamlar. 3 Nisan 2024 Çarşamba saat 19. NAV Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz eridi. Mesajlarınız var. Paylaşacağım. Fakat önce 29 işçinin hayatını kaybettiği şu gece kulübü meselesine bir bakalım. Ölüm kapanında ihmaller zinciri.
Aman Allah'ım.
O kadar ani oluştu ki her şey. O kadar ani oluştu ki.
İzinsiz tadilat yapıldı. Gerekli önlemlerin hiçbiri alınmadı. İhmaller zinciri faciayı getirdi. Alevler gece kulübünü saniyeler içinde sardı. İçeridekilerin kaçmak için ne zamanı ne de çıkabilecekleri bir kaçış yolu vardı. 29 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul Gayrettepe'deki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kimse çünkü tahliye edilecek yeri yok. 78'de yapılmış bina ne deprem yönetmeliği ne şeye uygun bir bina değil yani. Nasıl ruhsat alındı, ne yapıldı? Biz hep çok karşı çıktık apartman olarak ama hiçbirinin bir cevabı gelmedi bize.
İzinsiz yapılan tadilat sonrası yaşanan facianın ardından yapılan açıklamalarda binanın yangın kaynaklı zarar görmediğiydi. Ancak olayın ardından 16 katlı bina tedbiren boşaltıldı. Şimdi yapılan incelemeler sonrası binanın zarar alıp almadığı netleşecek.
İstanbul Valiliği itfaiye kamerasının soğutma çalışmaları sırasında kaydettiği görüntüleri paylaştı. Yangın sırasında bu uzun ve dar koridoru duman ve alev kapladı. Çıkış yolu yoktu. Adeta bir ölüm kapanında mahsur kalan işçilerin çoğu içeriye dolan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Görüntülerde girişteki yanmış oksijen tüpleri ve yine tadilat çalışmalarının yapıldığı sahnenin yer aldığı bölümde yerdeki çok sayıda oksijen tüpü kaynak cihazları dikkat çekti.
Bir abi demiş ki aramış. Demiş ki hemen giysi odasına gidin. Hazırlanma bilmem ne odasına gidin demiş.
Çalışanlara mı? Orada çalışanlara.
Evet. Ondan sonra herkes orada toplansın demiş. Çünkü ön kapıdan giriş yokmuş veya kapı mı kilitliymiş bilmiyorum, orasını bilmiyorum.
Kolonların kesildiğine dair iddialar...
Hayır, yok. Burası yapıldığında sinema salonu olarak yapılmış ve ruhsatı öyle alınmış bir yer. Sonradan gece kulübüne döndü.
Bu görüntülerse sadece 2 hafta öncesinden. İşte içeride tadilat yapıldığı o anlar. İşletme sahiplerinden Şehzade Şeyh'in paylaşımı. İtfaiye o sahnenin yanındaki kaynak işlemi sırasında tüp patlaması meydana geldiği ve elyaf malzemelerin tutuşarak yangına neden olduğu ihmali üzerinde duruyor.
Yangın faciasının gerçekleştiği gece kulübünün çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir yandan da soruşturma sürüyor, deliller toplanıyor. Yeni günde de yangının gerçekleştiği noktaya bilirkişi heyeti gelecek, incelemelerini yapacak ve bir rapor hazırlayacak. İhmaller o raporun ve delillerin incelenmesi ardından ortaya çıkacak.
Bilirkişi heyeti, olay yeri inceleme ekipleri ve 2 savcı yaklaşık 1 saatlik incelemede bulundu olay yerinde. İş yeri sahipleri, sorumlu müdürün ve işletme müdürünün de aralarında olduğu 9 kişi gözaltında. Soruşturma sürüyor. DİSK, KESK, TMOB ve İstanbul Tabip Odası da 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün önünde basın açıklaması yaptı.
Yeni katliamlar yaşanmaması için kar kazanç önceliği yerine İnsan hayatını öne alan düzenlemeler yapılmalıdır.
Çalışırken ölmek istemiyoruz.
1980'lerden beri bu eğlence mekanı, bu gece kulübü nasıl çalışıyor? Burada belli ki böyle bir işletmeye ev sahipliği yapacak bir mekan değil burası. Açıkken olsa, şimdi tabii 20 bu katliam, 29 can gitti. Açıkken olsa yüzlerce insan ölebilir. 2018'de Murat Hazinedar görevden alınıyor. Tahir Doğaç yerine geliyor. 2019'da Rıza Akpolat. Hepsi CHP belediye başkanı. Bu bölgedeki en büyük gece kulübü. Şimdi seçmenin teveccühüyle birinci parti olduklarına göre eleştirilerden daha çok pay alacaklar elbette. Bunun soruşturması yapılmayacak mı? 2018'de nasıl ruhsat yenilenmiş? Sonra kimse gidip denetlemedi mi bunu? Bölgenin en büyük gece kulübünü kimse denetlemedi mi? Kimse bakmıyor mu? Katliam bu ya. Bunların hepsine cevap arıyoruz. Evet, onlar kaçak bir tadilat yapıyorlarmış. Tamam. Ruhsatı nasıl veriliyor? Hiç kimse denetlemiyor mu? Buralara bakmıyor musunuz ya? Ne yapar bir belediye başkanı ya? Böyle şeylere dikkat etmek dışında ne yapar yani? Başka ne işi olacak başka? Bundan daha önemli bir işi olabilir mi? Bakalım şimdi ne hayatlar sönmüş.
İşte böyle başladı gece kulübündeki yangın. Sahne bölümünde kaynak işlemi yapıldığı sırada alevler ve dumanlar yükselmeye başladı.
Nasıl yükseldi?
İbrahim, Şivanlar içeride, ata içeride.
Adı geçen gece kulübünde çalışıyor. Oranın şeflerinden biri. Aslında olayın olduğu gün orada olması gerekmiyormuş. Patronların çağırmasından dolayı zorunlu olarak gitmiş gibi duyduk. Orada herhalde bir şekilde kol gücü olarak kullanmak istediler, çalıştırmak istediler.
44 yaşındaki Şivan Dolu şef, 43 yaşındaki Atanur Aladağ aşçı, 47 yaşındaki Gökhan Tevlek ise DJ olarak görev yapıyordu 29 kişiye mezar olan gece kulübünde. Kulüp Ramazan ayında açık olmadığı halde tadilat yapan işçilere yardım etmeleri için çağrıldılar iddiaya göre. İhmaller zinciriyle sürdürülen çalışmanın kurbanı oldular.
Ramazan'dan dolayı tadilattaymış. Yani zaten her Ramazan'da tadilata giriyor, kapanıyor. O günde toplantıya çağırmış diyorlar. Çünkü çalışanlar da var, işçiler de var.
Bu aslında Türkiye'de insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu, denetimsizliğin olduğunu, yani doğru düzgün bir sistemin kurulmadığını gösteriyor bu ülkede maalesef.
İstanbul Beşiktaş'ta ölüm kapanına dönüşen gece kulübünde 29 kişi can verdi. Şef Şivan Dolu ve DJ Gökhan Tevlek tadilat çalışmalarının başında durmak üzere çağrılmıştı işe. İhmallerin odağındaki gece kulübünde iş güvenliği uzmanının yapması gereken işin şeften, DJ'den istendiği öne sürüldü.
47 yaşında DJ'lik yapıyordu. Orada çalışma vardı. Onların gözetiminde yapılıyordu yani.
Herkes gelsin salı günü işte iftar yaparız, hem de ortalığı toparlarız diye bütün işçilerin davet edildiğini dün biliyoruz.
İki kişi, benim akrabam oradaydı. Birisi şans eseri 4-5 saniyede kurtuluyor. Diğeri de mutfakta olduğu için o da zehirlemeden dolayı vefat ediyor. Orada aşçıydı. Diğeri de garsondu.
43 yaşındaki Atanur Aladağ da aşçılığını yaptığı gece kulübünde işçiler için iftar yemeği hazırlarken yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Facia tadilatın başından bu yana en kalabalık günde yaşandı. 44 yaşındaki şef Şivan Dolu çalışma arkadaşlarını kurtarmak için çaba gösterdi ama içeri döndüğünde o da alevlerin, yoğun dumanın arasında kaldı.
Gitmek zorunda hissetmiş aslında. Çağrıldığı için gitmiş. Hatta gitmeyi kabul etmeyip ayrılanların olduğunu duyduk. Demek ki Şivan ve diğerleri de kendilerini gitmek zorunda hissettiler işlerini kaybetmemek için. Birilerini kurtarırken birkaç kişiyi kurtarmış, tekrar içeri girdiğinde dönemediğini öğrendik. Çok korkunç bir olay.
Hayatını kaybedenlerin 26'sı ise tadilat için gelen işçilerdi. 59 yaşındaki Yılmaz Kıhrı ve 36 yaşındaki oğlu Akın Kıhrı kaynak ustası olarak içeride işlerinin başındaydı. Baba oğul birlikte can verdiler, birlikte son yolculuklarına uğurlandılar. 7 yıldır nakliye şirketinde teknisyen olarak çalışan 3 çocuk babası Emrah Demiroğlu da tadilat için oradaydı. 40 yaşındaydı. Yakınları cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Bir son dakika haberiyle aynı zamanda şimdi devam edeceğiz. Van'da mazbata krizi şimdilik sona erdi diyebiliriz. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu bir yığın yanlışın üstüne şimdilik bir en sonunda, yani süreç nasıl devam edecek bakacağız, doğru karar verdi ve DEM Parti adayını %55 ile seçimi kazanan DEM Parti adayına mazbatasını verdi.
AKP'nin adayına sesleniyoruz. Orada hangi yüzde oturacaksın? Orada hangi vicdanla oturacaksın? Çıkın. Böyle bir hukuksuzluğa, bu adaletsizliği kabul etmeyeceğinizi açıklayın.
Abdullah Zeydan, Van İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı teslim ettiği AK Partili adaya adaletsizliğe ortak olma diye seslendi. DEM Parti Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı. Yüksek Seçim Kurulu o itirazı kabul etti. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası Zeydan'a verilecek.
YSK'ya da seslenmek istiyorum. Bu siyasi kompromun aleti olmayın. Sizler Abdullah Zeydan'a kendi elinizle onay verdiniz.
DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan %58,48 oyla belediye başkanı seçildi. Ancak seçimden 2 gün önce Adalet Bakanlığı'nın başvurusuyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından seçilme yeterliliğini de sağlayan memnu haklarının geri alındığı ortaya çıktı. Van İl Seçim Kurulu Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatayı %27 oy alarak ikinci olan AK Parti'nin adayı Abdullah Hat Arvas'a verdi.
İlk kez bu kadar en kirli işin döndüğüne tanık oldum.
Van'da iki gündür gece gündüz halk sokaklarda polis biber gazı ve tomalarla müdahale ederken esnaf kepenk kapattı. Çevre illerde de protestolar var. 89 kişi gözaltına alındı. Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak'ta 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasak geldi. DEM Parti eş başkanları, milletvekilleri Leyla Zana, Başak Demirtaş, Tip Başkanı Erkan Baş'ın da aralarında olduğu kalabalık Van'da yürüyüş gerçekleştirdi. Tepkiler sürerken YSK aynı gün karar verdi. Mazbata AK Partili Abdullah Hat Arvas'tan alındı, DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek.
Şimdi yargının bir bölümü içler acısı. Gerçekten. Hani şimdi size bir arka arkaya sıralayacağım yanlışları. Bir çocuğu oturtsanız, okuma yazması olan, yasaya bakar, bu kadar yanlışı üst üste yapmaz. Bir çocuk bile yapmaz. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi. Bu siyasi haklarını geri veriyor söz konusu kişiye. Fakat karar yanlış. Neden yanlış? Çünkü 3 yıllık bir süre olması geçmesi lazım. Cezanın çekilmesinin ardından o süre geçmemiş. Fakat karar kesinleşmiş. Sonra aynı mahkeme kendi kararını bozup yeniden vermekle yetkili sayıyor. Nerede görülmüş? Konu bir üste gitmiyor, bir yere gitmiyor yani. Sonra onu değiştiriyor. Dolayısıyla o siyasi hakları tekrar geri alıyor. Bu da yanlış. İkinci karar da yanlış. Ardından bu kararla Yüksek İl Seçim Kurulu'na gidiliyor. İl Seçim Kurulu da bunu kabul ediyor. Bakmıyor oradakiler de yani bu nasıl, bu süreç nasıl işliyor diye. Kabul ediyor ve mazbatayı alıp ikinci adaya vermeye çalışıyorlar. Burada yapılması gereken şey kanun yararına, bozma yoluna, kanun yararına düzeltme yoluna gidilmesi ve Adalet Bakanlığı'na başvurulmasıydı. Öyle bir başvuru da yok. Öyle bir başvuru da yok. Sonunda neyse ki Yüksek Seçim Kurulu yapması gerekeni yaptı. Mazbatayı birinci sıradaki adaya verdi. Çünkü ikinci sıradaki adaya veremezsiniz. Niye? İkinci sırada gelenler seçime girip ikinci sırada seçimi tamamlayanlar ya da adaylar birbirinin yedeği olarak seçime girmiyorlar ki. Yasada böyle bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla şimdi mazbata birinci sırada kazanan adaya verilecek. Veriliyor. Doğru olan o. Sonra da eğer siyasi haklarla ilgili bir yanlış varsa o da Adalet Bakanlığı'na kanun yararına efendim bozma yoluyla, başvuruyla devam edecek onun süreci. Ama ikinci sıradakine yine mazbata verilmez her türlü. Seçimin orada tekrar edilmesi lazım. En kötü. Bütün bu üst üste gelen yanlışları görüyorsunuz değil mi? Ya bunu yani desen ki Yazı Turahat bu kadar yanlış çıkmaz ya. Yazı Turahat yani. Bırakalım yasayı da. O Yazı Turahat'a göre karar verilse bu kadar yanlış çıkmaz. Bu nasıl şey ya? Ya şu yargının getirildiği hale bakar mısınız? Yüksek Seçim Kurulu başvuruyu... Yani krizi toparlamış oldular. Bakalım bundan sonra nasıl devam edecek. Bir de bütün bunlardan seçmenin haberi yok. Seçmen sandığa gidiyor. Olmasına da gerek yok zaten. Ama seçmeni haberdar etmeden siz iradesini bu şekilde nasıl yok sayarsınız? Yani yapmadıkları işte bakın yine hukuku, demokrasiyi nasıl hırpalıyorlar. Bunu yapmasalar ülkede ekonomiyi de düzeltecekler biraz. Ama öyle olmuyor. Evet, devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.
Şehrimizin mazbatası hayırlı uğurlu olsun. Bugün bu süreç tamamlandı. Bu eşsiz şehrin, bu paha biçilmez emanetin, bu güzel şehrin sorumluluğunu bir kez daha üstlenme onuru ve gururunu yaşıyorum. 16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum.
İstanbul'da ikinci kez Ekrem İmamoğlu dönemi başladı. İmamoğlu mazbatasını aldı. Çağlayan Adliyesi'ndeki mazbata töreni sürerken adliye dışında büyük kalabalık toplandı. O kalabalığa otobüs üzerinden seslendi İmamoğlu.
Yeni dönemde en önemli şey yine 16 milyon insanımızı eşit görerek ve yine halkın parasını halkın çıkarı için kullanarak gençlerimiz gençliklerini doya doya yaşasınlar diye çok çalışacağımı hepinizin huzurunda söz veriyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nin konferans salonunda az önce mazbatasını aldı. Şimdi partililerle hatıra fotoğrafı çekiliyor.
Çok büyük gurur ama bir o kadar sorumluluk. Umarım o günün zor koşullarının tam tersi bugün çok saygı ve düzen çerçevesinde mazbatayı aldık.
Ya kardeşim, verin mazbatayı bakalım işimize ya.
Çok basit çünkü çaldılar.
Tekrarlanan 2019 seçimlerinde rakibi Binali Yıldırım karşısında ikinci kez kazandıktan sonra kavuşmuştu Ekrem İmamoğlu mazbatasına. İkinci 5 yıl için yeniden göreve başlarken mesajları netti.
Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'un bu tam yol ileri sürecini dönem dönem yavaşlatan, engelleyen girişimlere maruz kaldık. İstanbullular 31 Mart'ta bu talebi çok güçlü bir şekilde buradan bu mesajı verdi mi? Bu kadar net. Bu sesin Ankara'dan duyulacağına ve artık yanlış yaptıklarının, vatandaşla inatlaşmanın asla ve asla kendilerine de fayda vermediğinin farkına varırlar.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ikinci yarışında %51'lik oy oranıyla en yakın rakibi AK Partili Murat Kurum'a 1 milyonun üzerinde oy fark attı Ekrem İmamoğlu. İstanbullulara bu seçim demokrasi bayramıydı diye seslendi.
16 milyon İstanbulluların tabii ki 31 Mart'ı bir demokrasi bayramına dönüştürdüğünü de söylemek isterim. Hep birlikte bunu yaptınız.
Bu arada ilçelerde de itiraz gerginliği var, sürüyor. Farklı farklı ilçelerde insanlar, mesela Gazi Osman Paşa'da oylar yeniden sayılıyor. Kimi yerlerde de sayma talebi Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldiği için belki de ya da bunun gibi başka bir şey, bilemiyorum ne olduğunu. Tekrar sayma talebi reddediliyor. Gazi Osman Paşa'da insanlar toplanmışlar bu sayım devam ederken ilçelerde itiraz gerginliği.
Haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı sonuna kadar mücadelenin de bir neferi olacağımı kimse unutmasın. Ekrem İmamoğlu'nun işi seçim bitti, işim bitti değil. Benim işim yeni başlıyor, yeni.
879 oy farkıyla CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe İstanbul Gazi Osman Paşa'da ipi göğüsledi. En yakın rakibi AK Parti seçim sonucuna itiraz etti. Gazi Osman Paşa'da ilçe seçim kurulu AK Parti'nin itirazını kabul ederken Ümraniye'de kurul CHP'nin itirazını reddetti. CHP'den çifte standart tepkisi yükseldi. Gazi Osman Paşa'da oylar yeniden sayılıyor, tansiyon hiç düşmüyor.
Ümraniye
oyların yeniden sayılma talebimizi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim itirazımızı reddetti. Şimdi burada bir çifte standart var.
Haksızlığı görüp de susan dilsiz şeytan olur. Bu çifte standart uygulamaları Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Van'dan Hatay'a, Sinop'tan İstanbul'un herhangi bir ilçesine takip edeceğiz.
Bir numara çevirmek istiyorlar. Fark az, belki düşürürüz peşindeler.
Kadın hakimin odasına giriyor Süleyman Soylu. Hakim buyurun diyor. Diyor ki hakime, beni gördünüz de niye ayağa kalkmadınız diyor. Kadın hakim de diyor ki çünkü ben hakimim.
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın seçim gecesi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gazi Osman Paşa ilçe seçim kuruluna gittiğini, sonuçlara müdahale etmeye çalıştığını ileri sürmüştü. 24 saat geçmeden AK Parti'den sonuca itiraz geldi. İtiraz hızla kabul edildi.
AK Parti'nin itirazıyla Gazi Osman Paşa'da sandıklar tekrar açıldı. Oylar yeniden sayılıyor. Sayımın yapıldığı Gazi Osman Paşa spor kompleksinde polisin geniş güvenlik önlemleri var. Hem AK Partili hem CHP'li seçmenler de dışarıda an be an oy sayım işlemini takip ediyor.
Fark sayısı 879'du. Şu an fark sayımız 1043'e yükseldi.
Spor kompleksinde oylar sayıldıkça CHP'nin Gazi Osman Paşa'daki oy farkı artıyor. Ümraniye'de ise CHP'nin adayı Aykut Erdoğdu bazı oyların kaydırıldığı iddiasıyla itirazda bulundu. Ancak CHP'nin itirazı kabul edilmedi.
1195 tane oyun kaydırıldığını ve oyumuzun eksik yazıldığını tespit ettik. 12 bin tane geçersiz oy var her şeyden evvel.
Arnavutköy'de de bu görüntü üzerine CHP itirazda bulundu. AK Partili mevcut belediyede özel kalem olarak çalışan kişinin tutanaklara müdahale ettiği öne sürülüyor. Ancak CHP'nin itirazı henüz sonuçlanmadı. CHP İstanbul'da 39 ilçenin 26'sını aldı. Mazbataların çoğu henüz verilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.
Tuzla'ya buradan mesaj veriyorum. Derhal arkadaşımın mazbatasını verin. Üsküdar verin kardeşim. Verin, niye bekliyorsunuz?
Kıymetli izleyicilerimizden mesajlar. Abi, bir kıymetli izleyicimiz bu seçimi CHP kazanmadı. AK Parti Tayyip Erdoğan kendi kendine kaybetti demiş. AK Parti bu bakış açısıyla ancak kendini kandırır. Ne CHP tümüyle ben kazandım diyebilir, ne de AK Parti tarafı bu söylediğinizi söyleyebilir. Hatta AK Parti tarafı bunu hiç söyleyemez. Ama buna geleceğiz. Bununla ilgili haberimiz var zaten. Biraz sıradaki haber o. Aynı izleyicimiz diyor ki Selçuk abi seni seviyoruz. Yalnız ailecek sana bir eleştiri yapacağız. Efendim işte PKK ile ilgili suçlardan hüküm giyen o söz konusu Van'daki adayın işte nasıl bu şekilde işte yasalarla filan mazbatayı alabileceğini soruyor anladığım kadarıyla. Çok uzun da bir mesaj. Efendim, şeriatın kestiği parmak acımaz diye bir ifade var. Neden böyle dendiğini bilir misiniz? Bir mahkeme kanalıyla, hukuk yoluyla eğer bir suçu varsa, kanıtlanıyorsa cezasını alacak. Aksi takdirde keyfi kararlarla ya da hukuk yoluyla yürümezse bu süreçler, bu şekilde kararlarla olamaz. Buna tahammül etmezsek bu ülkede herkes kendi kafasına göre karar verir. Evet, belki de haklısınız. Zaten hüküm giymiş ve zaten mahkeme ilk kararında yanlış yapmış. Çünkü o hükmü tamamladıktan sonra, cezasını çektikten sonra 3 sene geçmesi gerekiyor yasaya göre. Mahkeme bunu görmemiş. Dolayısıyla siyasi haklarını geri vermiş. Yanlış yapmış. Sonra da onları kendine yetki tanımlayıp, o da olamaz, bir yanlış kararla da geri alıyor. Bunlar olmaz. Bunlar bizim duygularımızla falan ilgili şeyler değil. Hukuk böyle bir şeydir. Dolayısıyla diğerine de geleceğim şimdi. Teşekkür ederim eleştiriniz için. Biliyorsunuz bir hesap kitap yapılıyor AK Parti'de. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ki zaten yanlışın başladığı yer orası. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Dolayısıyla buradan bir muhasebeden bir şey çıkartmalarına imkan yoktur bence. Ama neyse, zaten öyle de gidiyor. pek çok konuşma var filan. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlusu benim demedi.
Yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız.
Enflasyon baskısı ve sonuçları 31 Mart'ta derinden hissedildi. Önleyici tedbirler yeterli olamadı. Emekliler başta olmak üzere toplumun birçok kesimi refah kaybına uğradı. Emeklilerin sıkıntılarını hafifletme çabaları da istenilen noktaya ulaşmadı.
Seçim mağlubiyetinin değerlendirildiği MYK toplantısında Cumhurbaşkanı'nın kurduğu cümleler, AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre Erdoğan da seçim sonucunda ekonomik tablonun ve emekli belirleyici olduğunun altını çizdi. Mağlubiyetin sorumluluğundan kimse kaçamayacak cümlesini kurdu.
Ben dahil AK Parti yönetiminde yer alan kimse 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamayacak.
Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim.
Nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmek boynumuzun borcu.
Erdoğan'ın ihanet vurgusu dikkat çekti. AK Parti kaynaklarının MYK'ya ilişkin ilk bilgilendirme notunda toplantıda kibir hastalığına da dikkati çeken Erdoğan ifadesi vardı. İkinci bilgilendirme notunda o ifade çıkarıldı. Olumsuz tutum ifadesi eklendi.
Hangi konumda olursa olsun millete karşı olumsuz tutumlarda bulunanlar hesap verme sorumluluğundan kaçamayacak. Güneşi gören buz gibi erimemek, daha ağır bedeller ödememek için hatalarımızı görüp kendimizi toplamamız gerekiyor.
Bazı şeylerin başkanla da alakalı olduğunu düşünmüyoruz. Kamuoyu bir tepki verme ihtiyacı hissetti. Bu tepki de sandığa yansıdı.
AK Parti'nin kaybettiği Balıkesir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'sa seçim mağlubiyetinin belediye başkanları ile ilgili olmadığını söyleyerek sorumluluğu iktidara attı.
Doğum günü kutlayacağız arkadaşımızı. Bizden ilgili. Ne
kaç başlıyor?
Seçim mağlubiyetinin değerlendirildiği MYK toplantısının ardından başarısızlığın faturası kime kesilecek sorusu yanıt beklerken bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi Erdoğan. Seçimde başarılı olan AK Partili isimlerle de görüştü. Onlardan birisi yeniden Düzce Belediye Başkanı seçilen Faruk Özlü'ydü.
Takma kafana. Zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer.
Evet. Ben buradan aldığım mesajı söyleyeyim size. Takma kafana. Bütün bu teşkilata verilen mesaj da bence budur. Konuşuyorlar. Güzel konuşmalar filan. Eyvallah. Tamam. Ama buradan bir doğru fikir edinmeleri, nerede yanlış yaptık buna dair bir fikir edinmeleri bence mümkün değil. Zaten sorumluluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, padişahlarda olmayan, Osmanlı'da görülmemiş, yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanı olarak sistemin kendisinde yanlışlık var. Düşünün, Osmanlı'da bir sadrazam, bir başbakan vardı, başbakan bile yok. Ama şimdi sorumluluğu paylaştırıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Bu konuya geleceğiz. Bu konuya devam edeceğiz. Çünkü ilginç yani. İlginç. Şimdi gelelim. Çünkü bundan sonraki iki haber de bununla ilgili. En sonunda ona göre bir yorum yapacağım. Hem de iftardan sonra biraz şekerimiz yükselecek inşallah. Efendim, kuyruklar bildiğiniz gibi.
3.30'da gel. Bayram geliyor diye gel. Artık ne bulursak kıyma. Evet, emeklinin hakkını vermediler ama o emekli herkesin hakkını verdi. Gerekeni, gereken cevabı verdi. Anlayana artık yani.
Seçim geldi, geçti. Emeklinin çilesi bitmedi. Ucuz et için yine kuyruktalar. Sandıkta mesajlarını verdiler. Geçim mücadelesine devam ediyorlar.
Çok başkanlar gördük. Çok yönetimler gördük ama hiç ben sıraya girdiğimi hatırlamıyorum. Çok üzücü, yutkunarak konuşuyor insan. Utanç verici. Düşünsenize, et almak için sıradayız. İnsanlar yataklarında yatıyor. Ve biz burada niye biraz daha ucuz et alalım diye. Emekli sefil durumda ya. Aç durumda, gerçekten aç insanlar. Kendimden biliyorum.
İstanbul Beylikdüzü'nde Et ve Süt Kurumu'nun önündeyiz. Saatler 5.42'yi gösteriyor. Emekliler ise gece saat 3'ten bu yana ucuz et almak için sıradalar.
Buraya gelmesek et alamayız, kıyma alamayız. 10 bin lira maaş alıyoruz. Bu saatlerde gelip böyle buralarda sürünüyoruz. Yani bu da bizim ayıbımız değil. Bu seçim iyi bir ders verdi bunlara. Emekli buna dur dedi.
Açlık sınırı 16.793 liraya yükseldi. Emekli maaşı ise 10 bin lira. Emekli sofrasına et koyabilsin diye mecburen ucuzluğu için gece karanlığında sırada.
Rezalete bakın, işte görüyorsunuz. Aldığımız 10 bin liraya talim etmek için buradayız. Yok sabredin, yok şükredin. Yaşımız olmuş 70. Koştur koştur koştur. Tenceren kaynayacak. Bir taş yemek, et yemeği yiyeceksin diye bu kadar rezalete katlanıyorsun. Bizim hakkımız bu mudur?
Gece karanlığında gerilen ucuz et kuyruğu uzamaya devam ediyor. Seçimden sonra yine kuyrukta emekli. Biraz daha ucuza et alabilmek, sofrasına biraz olsun et koyabilmek için.
Yani bu seyyanen zam dedikleri olayı çok bekledik. Belki biraz yaramıza bir bant olacaktı ama olmadı. İnatla yapmadı, para yok diyor ya. Kendilerine varlar. Ama bize yok, o para yok.
Birileri çıkıyor, seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor.
Ben şahsen bekledim, yapmayacağını biliyordum. Nereden yapacak? Bir şey kalmadı ki, her şey satıldı.
Yapacağımızı yaptık yani. Bundan sonra yapacak bir şey yok yani seçime kadar. Çünkü vermeyecek. Yok yani. Bütçe tam takır, kuru bakır. %98 görme engelliyim ben. Bakın şimdi ben şu an sizi görmüyorum. Ama bayram geldi, ne vereceğiz, ne alacağız? 11 lira ne alınır?
Görme engelli Arif Aras gibi emekliler aylardır sesini duyurmaya çalışıyor hükümete. Seyyanen zam taleplerine bütçe gerekçe gösterilerek kapılar kapandı. Bayram ikramiyesi en az 10 bin lira olsun istiyorlardı. 3 bin lirada kaldı. Hesaplara yatmaya başladı ama emeklinin derdine derman olmaya yetmedi. Kuyruklar uzamaya devam ediyor.
Eskiden maaş alırken 60'lı 70'li yıllarda dedelerimizden babalarımızdan görüyorduk ki kuyruk onda vardı. Şimdi kuyruk burada var. Ne anladım ben bu işten?
Şimdi bakalım Erdoğan mağdurların verdiği mesajı aldı mı?
Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya müjde olur. Bu tür adımlar yanlış adımlar.
37 yıldır yaşadığımız bir mağduriyetin çözümünü bekliyorduk biz. Bunu da yerel seçimlerden önce bekliyorduk. Hiçbir şekilde bizim hakkımız verilmedi. Şimdi hakkını alamayan insanlar da tepkilerini tabii ki sandıkta ortaya koydular.
Seçimden önce staj ve çıraklık mağdurları, kademeli emeklilik isteyenler, TOKİ mağdurları, 7200 prim günü sözü verilen esnaf, 3600 ek gösterge mağdurları seslerini duyurmaya çalıştı. Eylemler yaptılar, adayların önünü kesip seslerini duyurmaya çalıştılar. Hatta staj mağdurları önce müjde vereceğiz diyen, sonra müjde yok diyen Erdoğan'ın mitingine de gitti. Seslerini duyuramadıkları gibi gözaltına alındılar. Ama mücadeleyi bırakmadılar. Şimdi de sandıkta verdikleri mesajın karşılığını bekliyorlar.
31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Önümüzdeki yaklaşık 4-4,5 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz.
Murat Başkanım, bir dakikanızı ayır mısınız Tuzla TOKİ için?
Başkanım, TOKİ mağdurlarıyız başkanım.
5 yıldır evlerine kavuşmayı bekleyen, sabit taksit sözüne rağmen taksitleri artırılan TOKİ mağdurları her fırsatta Murat Kurum'a dert yandı. Seçim boyunca dertlerine çare bulunmadı. Kademeli emeklilik isteyenler sık sık eylem yaptı, yine sesleri duyulmadı.
Sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. O kademe gelecek.
Atanmayan öğretmenler 3600 ek gösterge bir seçimin daha sıcak başlığıydı, adım atılmadı. Esnafa emeklilik için Bağkur primini düşürme sözü verilmişti, o da hayata geçirilmedi.
Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SKK'larla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz.
Bağkur'un prim ödeme günleri 9000 gün, 7200 güne düşüreceklerini söylediler. Sözlerin tutulmasını istiyoruz.
9000 esnaf için çok yüksek. Eğer bir vatandaşa bir söz vermişseniz ya bunu konuşmayın, konuştuysanız da yerine getirin.
Esnaf sözün tutulmasını bekliyor. Staj mağdurları da seslerinin duyulmasını.
Şu an 16 yılım var. 12 bin prim günümü doldurmuş olacağım. Maalesef şu anda emekli olan arkadaşlar 5975 günle emekli oldu. Biz artık seçim vaatlerinde olmak istemiyoruz. Devletimizden bu mağduriyetin görülmesini istiyoruz.
Buradan bir daha söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizden kaçış yok. Biz her yerdeyiz.
Bu arada SKK Ne ya? Sosyal kahır kurumu mu? Öyle bir şey mi? Şimdi buna döneceğiz. Bir 4-4,5 yıl gibi bir süre de yok bu arada. Onu da söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman'da nasıl fark yarattı?
Zamanı gelirse Adıyaman hesap sorar demişti.
Bu hükümet bu seçimi kazanmak için bütün gücüyle yüklendi. 4 milletvekili, belediyesi, bakanları bizim karşımızda biz tektik. Bunlar bütün imkanlarıyla sahadalardı. Adıyaman halkı geleceğine sahip çıktı ve bütün hesapları alt üst etti. Yaman bir şehir olduğunu da gerçeğini tercihlerle ortaya koydu.
1977 yılında CHP, 1989'da da SHP Adıyaman'ı kazanmıştı. O tarihler dışında CHP ilk kez Adıyaman'da en yüksek oyu aldı. CHP milletvekiliyken belediye başkan adayı olan Abdurrahman Tutdere, oyların neredeyse yarısını alarak belediye başkanı seçildi. En yakın rakibine, AK Parti'nin adayına 22 puan fark attı.
6 Şubat depremlerinden sonra özellikle Adıyaman'da halkla beraber iç içe kaldık. Öncesinde yine öyleydi. Mecliste, kürsüde sürekli Adıyaman'ı konuşan bir milletvekiliydim. Halkla iç içe olunca insanlar da sevince bu işler oluyor demektir bu.
İlk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depreminde Adıyaman'a geç ulaşıldığını itiraf edip helallik istemişti. Abdurrahman Tutdere mecliste elini kürsüye vura vura duyurmaya çalıştı hemşehrilerinin sesini.
Vatandaş soruyor, ben de soruyorum, neden? Neredeydiniz?
Benim bu konuşmam milletin konuşmasıydı. Milletin vicdanından, kalbinden geçenleri konuştuk orada.
Çocuklar, kadınlar, yaşlılar -10 dereceyi bulan soğukta şu anda dışarıdalar.
Sadece ilk günlerde değil, uzun süre Adıyaman'da köy köy, ilçe ilçe eksikleri gidermeye çalıştı Abdurrahman Tutdere. Yardım gitmeyen köylerde depremzedelerin umudu oldu.
Bizim bu başarımızın arkasında halk var, kadınlar var, gençler var. Konteyner kentlerde her gün benim için dua eden çocuklar var.
İhtiyaç sahibi bir Adıyamanlı hemşehrime o evi verin. Buradan ilgili kuruma çağrı yapıyorum.
İki dönem milletvekilliği yaptığı kentte TOKİ kurasında ismi çıktı Abdurrahman Tutdere'nin. İhtiyacı olan bir aileye verilmesi için hakkından vazgeçti. Adıyaman'daki menzil şehirlerine ev çıkmasına da tepki gösterdi.
Adıyaman gerçekli cemaatler değil. Adıyaman'ın bir tarikat yurdu olarak görmeye başladılar. Adıyaman aslında öyle bir yer olmadığını da bu seçimde tercihlerle ortaya koydu. Bu zafer halkın zaferidir. Bu zafer Adıyaman'a sahip çıkanların zaferidir.
Tarihi bir başarıya imza atan Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı. Artık görevinin başında.
Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
Şimdi mağdurlarla ilgili bir iki şey hatırlatayım. Atanmayan öğretmenler bekliyorlar. Ücretli öğretmenler yaşayamıyorlar. Asker, polis, askerlik borçlanması. Dikkat çekene kadar her an söyleyeceğim. Şimdi iftar vakti. Allah kabul etsin. Değil mi? Tamam.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله kabul etsin ezan arkadaşlar bilmiyorum 3-4 saniye Allah tamamlasın ne diyeyim erken söylemedim umarım. Şimdi geri dönelim. Sorumlusu benim demedi Cumhurbaşkanı Erdoğan demiştik. Bir değerlendirme yapıldığı söyleniyor. Ben öyle bir değerlendirme yapıldığını zannetmiyorum. Bir kongre, öyle bir karar filan, öyle bir şey de hiç düşünülmüyor. Mesela iyi kötü Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay toplamıştı bir seçim başarısızlığından sonra. Daha açık bir seçim başarısızlığı var mı, olur mu? Sonra kibri kaldırmışlar. İlk konuşmada var, sonra yazılı metinde çıkartmışlar kibir kelimesini. Kibir neydi? Tam ifade neydi arkadaşlar? Yok. Kibir yerine olumsuz davranışlar konmuş. Kibir ifadesini kaldırmak çok kibirli bir hareket. Çok kibirli bir hareket oradan, o toplantıdan. Ayrıca bir öz eleştiri yapması ve doğru yolu bulması için bir kere yeterli ve uygun bir medyası yok hükümetin. Dolayısıyla bu bir sorundur. Ve anlamadıkları da şudur. Bu sistemle bu iş yürümüyor. Bir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle. İki, bakış açıları son derece yanlış. Mesela Victor Hugo diyor ki siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz. Biz yoksulluğun ortadan kaldırılmasını. İşte bu yüzden anlaşamıyoruz. Bu bakış açısı düzelmedikçe, bir de akıllarına şu gelmedikçe. Yahu bu kadar abartacak ne var? İyiliğe, demokrasiye, güzelliğe biraz yatırım yapmak o kadar zor mu? Önünde sonunda bu hayattan kimse sağ kurtulamıyor ya. Öyle bir düşünün ya. Evet. Şimdi bakalım. Enflasyon yükseliyor, maaşlar eriyor.
Ocak ayında yıllık enflasyon 64.86, Şubat ayında bu rakam artıyor 67.07 ve yıllık enflasyonun hala arttığını görüyoruz. 68.5'a çıktı.
Enflasyon yılbaşından bu yana artmaya devam ediyor. Mart ayı enflasyonu %68,50'ye yükseldi. Aylık enflasyon %3,16. Ekonomi yönetiminin başındaki isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yükselen enflasyon için öngörülerimiz doğrultusunda Mart ayında geriledi yorumunu yaptı. Ancak aylık %3,16'lık artış yıl sonu enflasyon hedefini zora soktu.
Mehmet Şimşek'in yıl sonu hedefi %36. Mehmet Şimşek'in olumlu bulduğu Mart ayı diğer ayların tümünde yaşanırsa yıl sonunda göreceğimiz enflasyon, yıllık enflasyon %52 oluyor. Yani aslında hedefi 16 puan kadar ıskalamayı Mehmet Şimşek başarılı sayıyor. Aylık enflasyonun bu ay %1,5 civarında olması gerekiyordu ki yıl sonu hedefine ilişkin ümit var olalım. Zaten ilk 3 aydaki enflasyon %11 olmuş. Merkez Bankası ve Ekonomi Yönetimi'nin yıl sonu enflasyon tahmini olan %36 bu ayki verinin açıklanmasıyla beraber çöpe düştü.
TÜİK'in açıkladığı %68,50'lik enflasyon hem ENAG hem de İstanbul Ticaret Odası verilerinin altında. Hayat pahalılığı cep yakıyor. Enflasyon maaşları aydan aya eritiyor.
Maaşınız eriyor.
Maaş eline gelmiyor ki. Kartlarla çevirmeye çalışıyorsun.
Şubat'ta 10.000 TL olan emekli maaşının 306 lirası enflasyon tarafından yutulmuş. Ocak ayında 10.000 TL olan emekli maaşı Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyonlarına 990 TL'sini heba etmiş. Ocak ayında 17 bin alan asgari ücretlinin Mart ayındaki geliri 15.317 liraya gerilemiş. 1683 TL'si enflasyon tarafından yutulmuş.
Ne kadar maaş alıyorsun?
10,5. Eriyor tabii. Düzenlensin yani, çok zor.
Mutlaka düzeltilmesi gerekir. 10.000 TL'lik bir emekli maaşının hele ki metropollerde insan haklarına aykırı olduğu çok açık.
TÜİK Mart ayı gıda enflasyonunu %70,41 olarak açıkladı. Ancak tüketiciye göre hissedilen oran bunun çok üstünde.
Bütün dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye gıda enflasyonunda birinci sırada.
Geçinemiyoruz. Şurada bir yemek yesen, bir aile gelse, 3-4 kişi gelse 1500, 2000, 2500.
Tüketiciler en çok gıda fiyatlarındaki artıştan dertli. TÜİK'e göre de Mart ayında en yüksek artış eğitimde yaşandı. Eğitim harcamalarındaki artışı lokanta ve oteller ve sağlık harcamalarındaki artış takip ediyor.
Yargıya başvurdu. Ankara İdare Mahkemesi madde fiyat listesini açıklamasının TÜİK'in görevi olduğuna karar verdi. TÜİK yargı kararına uymamakta ısrar etti.
Yaklaşık 3 yıldır madde sepetini açıklamayan TÜİK'e karşı hukuk mücadelesi veren DİSK'in açtığı davada sonuç kesinleşti. Ancak TÜİK buna rağmen yine madde sepetini vermeden enflasyon oranını duyurdu.
Enflasyon sepeti diye bildiğimiz bu sepetteki ürünlerin fiyatını bütün kamuoyuna açıklamak zorundadır.
Şimdi nasıl olacak bu iş? Yani ana muhalefet partisi aslında şu anda Türkiye'nin birinci partisi. Dün bahsettim. Genel başkanı tarafından erken seçim istemiyoruz, söz verdim seçmene dedi. Peki mesela bu yanlışların düzeltilmesine nasıl zorlayacaklar? Bunu merak ediyorum. Erken seçim bahsini ben açmadım. Erken seçim istiyorum desin filan da demedim. Ama istemiyorum da demesin. Şimdi bir araya gideceğiz. Bir dakika bölümünde devam edeceğiz bu konuya. Şimdi bir ara. Efendim şimdi. Ben erken seçim istemedim. Zaten benim öyle bir yetkim de yok. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Özgür Özel niye çıkıp erken seçim istemiyorum dedi. Madem öyle, çünkü mesajlarda geliyor uygun zaman değil, çok erken daha. Ya bu başka konu. Erken seçim istemiyorum demek teknik, felsefi bir hata siyasette. Çünkü düşünün, bakın bir emekli vatandaşımız dedi ki bir sonraki seçime kadar bir de zam falan yapmazlar. Yani iktidarı nasıl eleştireceksiniz o zaman? Eleştirinin tek kapısı o. Yargı ortada yok, medya ortada yok çünkü. Evet, devam ederiz. Bizden sonra Şahane Hayatım var yeni bölümüyle. İyi akşamlar.